İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1401, Hicri Gamer 19 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 10 Şubat 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldönümü üzerine yapılan röportaj, Semavet İlavetler, Tahran-Riyad Münasebetleri ve İran'ın Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Allah'ın lütfuyla İran'a karşı tüm Amerikan komplolarının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Taklit mercileri İran halkının 22 Behmen yürüyüşüne katılarak ülke düşmanlarına karşı ulusal birliğini göstermeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölü sayısının yaklaşık 19 bin kişiyi geçtiğini açıkladı. Çavuşoğlu 97'den fazla ülkenin Türkiye'ye yardım ettiğini belirtti. Ve İran'ın 6. yardım uçağı Suriye'ye ulaştı. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Amerika, İran'da komplo kurmak için araştırma enstitülerini seferber etti. Ancak Allah'ın lütfuyla İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki yıllarda tüm bu komploların etkisiz hale geldiğini söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Seyyid Ahmet Hatemi Tahran'da Cuma namazı hutbelerinde İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıl dönümünü hatırlatarak, gündeminde özgürlük ve din karşıtı bir rejim olan 57 yıllık Pehlevi rejiminin devrilmesi Allah'ın kudretinin iradesinden başka bir şey değildi dedi. Tahran Cuma namazı hatibi sözlerini şöyle sürdürdü. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki yıllarda istikbar İran milletiyle savaşa girdi ancak son 44 yılda tüm komploda etkisiz hale geldi. Ayetullah Hatemi ayrıca İran halkının İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü yürüyüşüne destansı katılımını salih bir amel olarak değerlendirdi ve yarınki yürüyüşü İran milletinin basiretinin bir sembolü olarak nitelendirdi. Ayetullah Hatemi konuşmasının başka bir bölümünde de İran'ın Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde meydana gelen depreme değinerek yetkililerin olay yerinde hazır bulunmaya ve mağdurlara hizmet vermeye devam etmesini umduğunu ifade ederek Suriye ve Türkiye'deki depremzedelerin ailelerine tavsiyelerini iletti. Taklit mercileri İran halkının 22 Behmen yürüyüşüne katılarak ülke düşmanlarına karşı ulusal birliğini göstermeye çağırdı. İran Pres Haber Ajansı'na göre Şii Taklit mercilerinden Ayetullah Nazır Mekarim Şirazi, halkı 22 Behmen yürüyüşüne katılmaya davet ederek İran halkının 22 Behmen yürüyüşünde coşkulu varlığıyla sesini tüm dünyaya duyurması, düşmanların moralini bozmakta ve onları rezil etmekte oldukça önemli bir etkiye sahiptir, dedi. Bir diğer taklit merci olan Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani de yayınladığı bir mesajda hiç şüphesiz bu yıl 22 Behmen'de halkın varlığı İslam ve İran düşmanlarını hüsrana uğratacak ve her zamankinden daha çok vahdet, birliktelik ve empatiyi sergilemiş olacak, dedi. Ayrıca Şii taklit mercilerinden Ayetullah Abdullah Cevad Amoli, İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda İslam İran halkının çeşitli kesimlerini 22 Behmen'deki yürüyüşe katılmaya davet ederek herkesin İslam İnkılabı'nın zafer yürüyüşüne şan ve dayanışma ile katılmasını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı İran İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıldönümünü kutladı. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emiri Abdullahiyan bugün attığı tweette şunları yazdı. Ülkemizin şanlı İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıldönümünde İran milleti dayanışma ilan etmek ve İran'ın ve İranlıların gururunu kutlamak için ayağa kalkmıştır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan ile Twitter hesabından İran İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıldönümü 22 Behmen yürüyüşünde halkın muhteşem varlığı ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü'nün kutlamaları dolayısıyla tebriklerini iletti. Yarın Cumartesi 11 Şubat 2023'e denk gelen 22 Behmen 1401 İran İslam İnkılabı'nın 44. zafer yıldönümü, İran İslam İnkılabı, İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin önderliğinde 15 Şubat 1979'da kuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı geçtiğimiz pazartesi günü ülkenin güneyindeki 10 ilinde meydana gelen depremde en son ölü sayısını 18.991, yaralı sayısının 75.523 olarak açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremin vurduğu bölgeleri yaptığı ziyarette bugün bu bölgede yaşayan 76.000'den fazla depremzedenin talepleri üzerine Türkiye'nin diğer illerine sevk edildiğini sözlerine ekledi. Erdoğan sözlerinin devamında depremden etkilenen her aileye 10 bin lira yaklaşık 500 euro bedelsiz ödeneceğini açıklayarak bir yıl içinde Türkiye'nin 10 güney ilinde depremde yıkılan tüm evlerin yenileneceğini söyledi. Hepimizin yaşadığı acıyı anlatmak için sözcüklerin yetersiz kaldığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, kurtarma sürecinin yerli ve yabancı tüm resmi ekiplerin yardımıyla devam ettiğini belirtti. Bazı fırsatçı ve cahillerin alışveriş merkezlerini, mağazaları yağmaladığını belirten Erdoğan, 3 aylık OHAL sürecinde bu ihlalleri yapanlar yakalanır yakalanmaz en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı siyasi rakiplerine seslenerek Türk milleti depremin enkazı altında inlerken yağmacıların ve fırsatçıların bu acıyı siyasi yük haline getirmelerine izin vermeyeceğiz, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son deprem sırasında Suriye halkına yardım ulaştırmasını kolaylaştırmanın önemine vurgu yaptı. Bir haber ajansının Sputnik'ten naklen aktardığı habere göre Mevlüt Çavuşoğlu, ölümcül depremin yol açtığı krizin ortasında bu ülkeye uluslararası yardımın genişletildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Cuma günü önce tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşlara Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca 97 ülke ve 16 kuruluşun Türkiye'ye yardım ettiğini ve 61 ülkenin Türkiye'de bulunarak yardım sağladığına işaretle 2000'den fazla ilave gücün yardım operasyonlarına katılmak için mevcut güçlere katılacak, dedi. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu endişe verici olarak nitelendirerek Suriye halkına uluslararası desteğin sağlanmasını kolaylaştırmalıyız diye kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanı uluslararası toplumu bir kez daha takdir ederken Ankara'nın Suriye halkına destek olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın belirttiğine göre son depremden 13 milyon insan etkilendi, 6 binden fazla bina çöktü ve bu durumun düzelmesi uzun zaman alacak. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yaptığı açıklamada halkının acılarını ve sorunlarını azaltmak için durmadan çalışacağını belirtti. Esad, Cuma günü Halep vilayetinde depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Bu ziyarette El Menar kanalına röportaj veren Esad şunları söyledi. Suriye halkına söz veriyorum, elimizden geldiğince sorunlarını azaltmak için hiç durmadan çalışacağız. Esad sözlerinin devamında Suriyelilerin lafla değil pratikte harekete geçtiğini, Suriye halkının 12 yıl direndiğini, dimdik ayakta durduğunu, ideallerine ve değerlerine bağlı kaldığını da sözlerine ekledi. Beşar Esad bu direnişin bir mesaj taşıdığını ve herhangi bir sözden daha anlamlı olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı depremden etkilenen bölgeleri ziyareti sırasında Irak Kurtarma Ekibi ve Haçlı Şabi Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi. Ayrıca eşi Esma Esad ile Halep vilayetinde bir hastaneyi ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Ardından enkaz kaldırma ve yardım sağlama operasyonlarında yakında yer almak için Halep'in El Maşrafa bölgesine gitti. İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzede Suriye halkına yaptığı insani yardımları taşıyan 6. uçak Cuma sabahı Lazkiye Havalimanı'na indi. İran'ın Lazkiye'deki kültür atölyesi Ali Rıza Efendi'yi İrna'ya verdiği röportajda şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin insan yardım taşıyan 2. uçağı Suriye'nin kuzeybatısındaki depremden etkilenenlere 19 ton yardım malzemesi taşıyan Lazkiye'ye son 3 gün içinde ulaştı. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nden Şam'a 2 sevkiyat ve Halep'e de 2 sevkiyat hava yoluyla gönderilmiş olup 2. uçağın Lazkiye'ye gönderilmesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'ye gönderdiği uçak sayısı son 3 günde 6'ya ulaştı. Türkiye Kürdistan İşçi Partisi PKK Türkiye'de meydana gelen son depremin ardından Ankara'ya yönelik operasyonlarını askıya alacağını duyurdu. Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesine aldığı PKK teröristleri, Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son deprem nedeniyle Türk kuvvetlerine yönelik operasyonları durduracaklarını açıkladı. Pazartesi günü sabah erken saatlerde Türkiye, Batı Asya ve Doğu Akdeniz bölgesinin birçok bölgesini sağlayan 7.8 büyüklüğünde bir depreme tanık oldu. Sismoloji merkezlerinin verilerine göre bu deprem Türkiye-Suriye sınırında ve Türkiye'nin Gaziantep ilinin 26 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Bu deprem ayrıca Lübnan, Filistin, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ülkelerinde ve Yunanistan ve Bulgaristan dahil olmak üzere Ukrayna ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Meclis ve Yurt Dışındaki İranlılar İşleri Yardımcısı Tahran'daki Türkiye Büyükelçiliğine giderek Türkiye'deki korkunç depremin kurbanları için anma defterini imzaladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Rıza Bükdeli dün İran milleti ve hükümetinin taziyelerini sunarken bu depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Meclis ve yurt dışındaki İranlılar İşleri Yardımcısı bu anma defterinde şunları yazdı. İran milleti ve hükümeti iyi ve kötü günlerde Türkiye'nin yanında olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti insani yardım paketleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de dağıtıldı. Afgan Sesi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İmam Hümeyni'nin önderliğindeki İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldönümü'ne paralel olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği halka yeni insani yardım paketleri dağıttı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği Yardımcısı Seyit Hasan Murtazevi, geçtiğimiz günlerde ülkenin yeni insani yardımlarının Afganistan'a ulaştığını ve bir kısmının Kabil halkına dağıtıldığını söyledi. İranlı diplomat, mazlum Afganistan halkına yönelik uluslararası yaptırımlara değinerek, Afganistan'ı işgal eden ülkeler bu milleti kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayarak zor ekonomik koşullar meydana getirdiler. Bu kötü şartlarda bu insanların yanında durmak dünya milletinin görevidir. Mutezevi sözlerini şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti son 40 yıl boyunca her zaman Afganistan halkının yanında yer aldı ve şimdi İslam İnkılabı rehberinin yeni buyruğuna dayanarak sımsıkı Afgan milletinin yanında yer alıyor ve son 1,5 yılda bu aziz halka yardımlarını gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan'daki özel temsilcisi ve büyükelçi yaptığı açıklamada İran ve Rusya'nın Afganistan konusundaki ortak görüşleri bölgesel yakınlaşma için iyi bir fırsat sağladı ifadelerini kullandı. Moskova'da İran Pres Haber Ajansı'na demeç veren Hasan Kazemi Kumi şunları söyledi. İran ve Rusya'nın terörle mücadele, işgale karşı mücadele, işgalcinin yıkıcı politikaları ve gelecekte Afganistan'ın bölge ülkeleri için bir geçiş koridoru olacağı ve Afganistan'ın yeniden inşası konusunda ortak bir bakış açısına sahipler. İran Afganistan Büyükelçisi Moskova'nın Afganistan ile ilgili bölgesel oturumunda Taliban'ı kapsamlı bir hükümet kurmaya teşvik etme konusunda ortak bir görüş mevcut olduğunu vurguladı. Kazemi Kumi sözlerine şunları ekledi. Komşu ülkeler Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine, kalkınmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisi, Afganistan'ın sorunlarına asıl çözüm bu ülke içinde aranmalıdır. Aynı zamanda bu konu bölgesel işbirliğini de gerektirmektedir diye kaydetti. Geçen yıl yaptırımlar nedeniyle Rus hidroelektrik santrallerinin işletmesinin durdurulmasının ardından bu santraller de Alman ekipmanların yerini İran şirketlerde tasarlanan parçalar alacak. RT internet sitesine göre geçen yıl yaptırımların Alman yapımı ekipmanların Rus hidroelektrik santrallerine hizmet vermesini engellemesinin ardından Moskova, Alman Siemens türbinlerini İran türbinleriyle değiştirmeye karar verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yayınladığı mesajda Amerikan Kongresi'nin münafıklar terör örgütüne verdiği desteği eleştirdi. Amerikan Kongresi'nin 165 radikal üyesi İran'daki huzursuzluk yatışırken partizan olmayan bir iddiayla İran'daki huzursuzluklar hakkında suçlamalarını tekrarladığı kararda İran'ın geleceğini destekleme bahanesiyle münafık terör örgütünü ve liderini desteklediler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Cuma günü attığı tweet'te şunları yazdı. Amerikan Kongresi'nin 165 üyesinin münafıklara karşı verdiği destek Amerikan sisteminin terörizme derin bağını bir kez daha dünyaya gösterdi. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü İran'daki Siyonist saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak Siyonistlere acı cevaplar verildiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın raporuna göre General Ramazan Şerif dün Rus Haber Ajansı Sputnik'e verdiği demecinde şunları söyledi. İsrail'in İran'daki saldırıları yenilgiye uğradı ancak acı yanıtlar aldılar ki yakında tavırlarına yansımış olacak. Sırada bültenimizin son haberi var. İsrail karşıtı bir operasyonda ve bu rejim askerlerin işlediği suçlara misilleme olarak Kudüs'ün işgal altındaki Ramot kentindeki otobüs terminaline düzenlenen arabalı saldırıda en az 2 Siyonist öldürüldü, 6 kişi de yaralandı. Siyonist karşıtı operasyonlar yürüten bir Filistinli birkaç yerleşimci yaraladı, İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, bir dizi Afgan Şii nüfus sahibinin Taliban'ın geçici hükümetin İçişleri Bakanı ile görüşmesi etrafında. Müzik. Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sirajuddin Hakkani, aralarında Abdul Nasir Bamiyani, Seyyid Sufi Gerdisi ve Ahmet Hüseyin Sengar'ın de bulunduğu bazı Afgan Şii büyükleri ve nüfus sahipleriyle yaptığı görüşmede Şiiler ve Hazara halkı da dahil olmak üzere Afgan halkının güvenliği konusunda güvence verdi. Afganistan'ın Şii nüfus sahibi alimlerin bu ülke halkı özellikle Şiiler arasında güvenliği, sosyal ve dini haklara saygıyı ve adaleti sağlamak istemeleri ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce etkili Şiiler çeşitli Taliban yetkilileriyle sayısız toplantılarda Şiiler de dahil olmak üzere tüm Afgan vatandaşlarının güvenliğin ve adaletin sağlanmasında haklarını talep etmiş, ayrıca Şii toplumunun sorunların çözümüne aktif katılımını talep etmişlerdir. Afgan Şii toplumu açısından Afganistan'da barış ve istikrarın pekiştirmesinin en önemli unsurlarından biri, ülkenin etnikli ve mezhebi toplumunda ulusal birliğin güçlendirilmesidir. Ve Taliban, Afganistan'da adaleti emrederek bu ülkenin toplumu arasında birlik sürecini daha da güçlendirebilir. Afganistan'da siyasi meseleler uzmanı Esedullah Zairi bu konuda şöyle diyor: Afgan toplumu farklı etnik gruplardan ve dinlerden oluşan çoğulcu bir toplumdur ve aralarında Şiiler, özellikle Hazara halkı, tarihte her zaman mağdur kesimler arasında yer almıştır. Afganistan'ın hükümetlerinin hiçbiri bu kesimin haklarını güvence altına almak için ciddi bir adım atmadı ve bu talepte ısrar etmeye devam ediyorlar. Afgan Şiilerin bu ülke hükümetlerinden en önemli taleplerinden biri Şii mahkemelerinin kurulması ve Caferi fıkhına göre hukuki konulara ve kişisel durumlara ilişkin işlemlerin yürütülmesidir. Bu Şiilerin kendi mahkemelerini oluşturmaları ve kişisel durumların Şia fıkhının yasa ve yönetmeliklere uygun olarak uygulanması gerektiği anlamına geliyor. Afganistan'daki etnik kökenlerin ve dinlerin çokluğu göz önüne alındığında Şiilerin çeşitli konularda siyasi, sosyal ve sivil katılımını güçlendirmek, Afganistan'daki birlik ve yakınlaşmanın temellerini sağlamlaştırmaya yardımcı olabilir. Afganistan'da dini konularda uzman olan Hüccetul İslam Seyyid Salih Sadr bu konuda şunları söylüyor: Afgan halkının önemli bir bölümünü oluşturan Şiiler kişisel durumlarda kendi geleneklerini gerçekleştirmeyi hakları olarak görüyor ve Taliban'ın taleplerini yerine getirmesini bekliyorlar. Aynı zamanda Hazara halkının sosyal ve dini hakları başkaları tarafından her zaman saldırıya uğradı. Bu da Taliban'ın onların taleplerine kulak vermesi ihtiyacını ikiye katlıyor. Her halükarda Taliban'ın geçici hükümetinin yetkililerinin Afganistan'daki Şii toplumunun alimleri ve nüfus sahibi kişilerle görüşmeleri, bu ülkedeki Şiilerin durumuna ve koşullarına dikkat ettiklerini gösteriyor. Ancak Şii toplumunun taleplerinin devam etmesi, bu isteklerin tam anlamıyla karşılanmadığını ve hala amaçlarına ulaşmak için arayış içinde olduklarını göstermektedir. Bir yıl aşkın süredir Afganistan'da yeniden iktidara gelen Taliban'ın siyasi dini bir grup olarak Şii toplumunun taleplerini anlayıp uygulanması yönünde hareket etmesini bekliyorlar. Çünkü Şiiler her zaman taleplerini hukuk çerçevesinde ve hükümetle işbirliği yoluyla sürdürmüşlerdir. Şimdi Taliban'ın dikkatlerini Şiilere çekerek ve bu ülkenin siyasi arenasındaki rollerini ve varlıklarını artırarak Afganistan'da güvenlik ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmasını bekliyorlar. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupalı yetkililerin Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusundaki tereddütler etrafında. Ukrayna'da savaşın tırmanmasıyla birlikte bu ülkenin devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa ülkelerini ziyaret ederek daha fazla askeri ve mali destek almaya çalışırken Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım konusunda anlaşmazlığa düşmekte. Öyle ki bu ülkelerden hiçbiri savaş uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın talep ettiği askeri teçhizatı tedarik etme taahhüdünde bulunmadı. Bu bağlamda bunun belki adını açıklamayan bilgili bir kaynaktan naklen şöyle yazdı. Avrupalı liderler Zelenski'ye Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamaya istekli olduklarını açıkça belirttiler. Ancak şu ana kadar hiçbiri bu alanda olduğu gibi Ukrayna'nın ihtiyacı olan savaş uçağını tedarik etme alanında da taahhütte bulunmadı. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna, batılı ülkelerle F-16 savaş uçakları alabilmek için kapsamlı istişarelerde bulundu. Ayrıca Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya uzun menzilli savaş uçakları ve askeri teçhizat tedarik etmelerini istedi. Ukrayna yetkilileri her zaman batı ülkelerinden önemli miktarda ağır silah almak istemiş ve silah sevkiyatının mevcut seviyesinden memnun olmadıklarını defalarca dile getirmişlerdir. Onlar ayrıca Avrupa ülkelerini defalarca Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama ve donatma konusundaki sözlerinden caymakla suçladılar ve modern savaş uçakları ve tanklar da dahil olmak üzere yeni askeri teçhizatların gönderilmesini istiyorlar. Bu bağlamda Ukrayna Başbakanı şu anda daha fazla askeri teçhizat ve tesis almak için istişarelerde bulunmak üzere Avrupa'da bulunuyor. Avrupa Konseyi'ndeki konuşmasında Zelenski, Ukrayna'nın toplara bunlar için mermilere, modern tanklara, uzun menzilli füzelere ve savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ukrayna'da savaşın başlamasıyla birlikte Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yüzlerce sevkiyatla silah ve askeri teçhizat göndererek bu ülkeye daha fazla askeri teçhizat gönderme vaadinde bulundular. Ancak tüm destek ve vaatlere rağmen bu ülkeye gelişmiş askeri teçhizat sağlamadı. Oysa Zelenski özellikle uzun menzilli füzeler ve F-16 savaş uçaklarının tedariki olmak üzere yeni silahların gönderilmesine vurgu yapıyor. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yardım ve destek sözü verirken gelişmiş ekipman gönderme konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bu ülkelerin birçoğu bir yandan kısıtlamalar, ekonomik sorunlar, askeri teçhizat depolarının boşalması ile karşı karşıya kalırken diğer yandan güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak istemiyor. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron savaş uçaklarının Kiev'e teslimatının şu anda bir öncelik olmadığını, buna Ukrayna ordusunun acilen ihtiyaç duyduğu bir şey olmadığına vurgu yaptı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo da bu krallığın uçaklarınca ihtiyacı olduğu için Ukrayna'ya uçak gönderme olasılığını düşünmediğini belirtti. Fransa'nın Vatanseverler Hareketi'nin lideri Pasteur Florian Philippot da Fransız ordusunun bu silahlara ihtiyacı varken bu ülkenin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürmesini çılgınlık olarak niteledi. Tüm askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla Ukrayna'daki savaşın üzerinden 11 aydan fazla zaman geçiyor ve batılı ülkeler Ukrayna'ya silah göndermeye devam ediyor. Ama bu teçhizat Ukrayna tarafından kabul edilmiyor ve bu ülkeye Avrupa ülkelerinden kapsamlı yardımların gelmesini talep ediyor. Öyle ki Zelenski Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmede onları bu ülkenin Avrupa Birliği'ne üyeliği için acil bir temel sağlamanın yanı sıra gelişmiş ekipman sağlamaları gerektiğine de ikna etmeye çalıştı. Zelenski konuşmasında şunun altını çizdi. Rusya sadece Ukrayna'ya değil Avrupa değerlerine de saldırmıştır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, İran bugünlerde çok muazzam ve kutlu günleri yaşamakta. İran'da çeşitli taklit mercileri İran halkının 22 Behmen yürüyüşüne katılarak ülke düşmanlarına karşı ulusal birliğini göstermeye çağırdı. İran İslam İnkılabı 44. Zafer Yıl Dönümünü kutlayacak sevgili dinleyicilerimiz. Bu inkılabın 44 yıllık yaşı boyunca gördüğü çeşitli komploları ve aslında hem ülke içinde hem ülke dışında etkisiz hale gelen bu komplolar İslami İnkılabın azametini ve görkemli varlığını dünyada göstermiş oldu istikbara karşı ve yine de her yıl olduğu gibi İran halkı çeşitli kesimlerden ve sınıflardan bu 22 Behmen yürüyüşüne katılarak İslam İnkılabı rehberi ve bu nizamla ahitlerini yenileyecekler ve bugün sohbetimizde de biz bu merasim ve aslında bu gündemle ilgili geçmişten günümüze kadar bu inkılap nasıl büyüdü, nasıl gelişti, nasıl hangi badireleri atlatarak bugünlere geldi bunları kısaca konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bildiğiniz gibi İslam İnkılabı 44. Zafer Yıl Dönümünü kutlayacak yarın ve İslam İnkılabı'nın aslında İslami nizamın basiretli halkı her zaman sahnede kendi desteğini bu nizama bildirmiş ve bu nizamın gelişmesinde büyük bir rol ifa etmiştir. Özellikle istikbara karşı ve çeşitli düşmanların komplolarına karşı halkın duyarlı bir şekilde nizamla birlikte hareket etmesi her zaman yetkililer tarafından övgüyle vurgulanmıştır. Şimdi size bugün sohbetimizde hem 22 Behmen yürüyüşünü hem de İslam İnkılabı nizamının yaşadığı ve gördüğü aslında olayları sormak istiyorum. İslam İnkılabı nasıl bugünlere geldi efendim?
Selam deyirəm hem size hem hürmetli sayın dinleyicilere. Ve bu aziz günlerde ümit edirəm ki, xüsusən Türkiye ve Suriye halkına baş vermiş musibette Allah'a hamıya yardımcı olsun. Xüsusən sədəmə görən insanlara hamımızın borcumuzdur. Həm dua eləyək, həm əlimizdən gəldiyi kömək, yardım eləyək. Hər halda İran xalqı bugün dünyada nadir xalqlardandır. Ki, neçə min illik milli hakimiyyətləri var və bu hakimiyyətlərin həməşə qoruyub, saxlamağı bacarıblar və bu tarixi ölkəni həməşə bu adına və milli hakimiyyətlə tarixdə sürdürüblər. Və bu, yəqin ki, bu xalqda olan bağımsızlığa və özgürlüyü olan bir eşqdən, əlaqədən irəli gəlir. Və İran xalqı biz görürük ki, hələ tarixin olmasa da, bu 200 ildə, bu yaxın illərdəki dünya şəkillənib, yeni dünya şəkillənib. Bu, keçən 200-250 ildə baxanda, bu xalqın mübarizəsi həməşə özgürlüyü olub. Yəni, o tarixdəki batı üz gətirib, doğuya və şərq ölkələrin çalıb çapbağa və bu ölkələrdə Hind kimi böyük bir qitiyə oxşar bir ölkəni orada sömürcə halinə salıb, onları çalıb çapbağa başqa Afrikan ölkələri, başqa ölkələri və imperatorları və böyük dövlətləri dağıtmağa, o cümlədən Rusiya, yəni Tezar Rusiyasının Osmanlını da dağıtmağa başlayıblar. O zamandan İran xalqı öz özgürlüyün və eyni halda xalqının bağımsızlığın, dövlətinin bağımsızlığın qazanmaq üçün mücadilə aparıbdır. Bu mücadilənin biz nümunəsin, xüsusən o vaxt ki, Qacarın axır dövrlərində Batının çox hərbə zorbası ilə daxildə milli hükuməti, yəni Tehranda Qazar hakimlərin baskı altına almışdılar və istirdilər ki, milləti dolaylı yollarla sülh altına alsınlar Batılılar, xüsusən İngiltərəlilər və Ruslar. O zaman biz məşrutə hərəkatına biz şahidik. Yəni bu hərəkat böyük bir hərəkat idi, Şərq ölkəsində nümunə oldu və o hərəkatdə da eyni halda ki, xalq bu hərəkatın mahiyyəti bundan ibarət idi ki, ölkənin müstəqilliyin eyni halda xalqın özgürlüyünü istəyirdi, məşrutə və anayasanı yazmaqla və buna bacardı. Düzdür, sonralıqda Batı ölkələri, xüsusən İngiltərə, İranda Pəhləvi rejimini üstə gətirməklə çalışdı ki, öz hakimiyyətin bu ölkəyə idamə versin, xüsusən istədiyi nəfti əldə eləsin və müəyyən qədər də əldə elədi. Bəli, hər halda millətin bu hərəkatı idamə tapdı. Biz görürük, ondan sonra, 60-cı illərdə, o zaman ki, xalq gördü ki, nəft İngiltərənin qudrət səbəbi olub eyni halda, millətin, xalqın burdan, İranın cünubundan, bu Fars körfəzi ölkələrin hamısından əvvəl İrandan bu demək olar ki, nəfti sorub aparırlar və bu qərb mədəniyyətinə və İngiltərənin və Batının sültəsinə bir damar kimin, damarına qan kimin axır. Onda neftin milli olma hərəkatı başlandı müsəddiqin rəhbərliyi ilə və biz görürük onda da yenə xalq çox mücadilə elədi və orada da müvəffəq oldu. Yəni, İranda nəft milli oldu və İngiltərənin əlin kəsdilər İran nəftinin əlindən. Bəli, bundan sonra da bir də yenə də biz şahidik ki, İranda müsəddiq ki, xalqın istəyi ilə, İran parlamanının istəyi ilə baş nazir olmuşdu və o zaman baş nazirliğində hükuməti, milli hükumət təşkil eləmişdi. Bəli, görürük ki, onda hərbi çevriliş oldu. İngiltərə ilə Amerika əlbir oldular və İranda müsəddiq əleyhinə hərbi bir çevriliş ilə, yəni kuduta ilə, o kudutada yenə də şahın tək nəfərlik hükumətin İranda qurdular və sonra da baskıcıl bir hükumət oldu İranda. Görünməmiş bir siyasi baskın millətin üstündə oldu, millətin özgürlüyü əllərindən alındı. Xalqın hər cür azadlığı pozuldu. Xüsusən bu sahədə yeni yaranmış səhvinist İsrail rejiminin İranda xəfiyyə bir təşkilatı qurdular. Bu xəfiyyə təşkilatı, istihbarat təşkilatı xalqın şəncə eləməsində, xalqı əziyyət eləməsində, millətin hər günə milli və məzhəbi və İslami hərəkətin bastırmaqda və bunları insanları tutub dustaq eləməkdə, işkəncə eləməkdə böyük bir xəsarət vurdular xalqa və bu günlərdə Tehranda da olan fərqi var indi o keçmiş tağut rejiminin zindanlarında. Hər halda bunu demək istəyirəm ki, İran xalqı həməşə öz özgürlüyü və öz istiqlalı üçün hərəkət eləyib. Bunun ən axırı da İran İslam İnqilabı idi. Orada da o zaman iki şərq-qərb mücadiləsi var idi. Türkiyədə sağçı solçular bir üzərinin demək olar ki, qanlıdırlar. Orada da belə bir şərait vardı və bunun nəticəsində nəhayətən kudutalardı ki, iş üstə gəliydi. Batı, yəni sağçılar da bir tərəfdən keçmiş Sovetə bağlıydılar, Şövrəvi dövlətinə. Solçular da təbiidir ki, emperializm Amerikaya, İngiltəriyə, Batıya bağlıydılar. İran xalqı bunun içində bir nə Batı, nə Doğu, bəlkə İslam adında bir hərəkatı başlattı. Bunu ilk dəfə bu sürüqanı ilə, nə Şərqi, nə Qərbi Cumhur İslami adı ilə əslində heç yerə yox öz inancına, Allaha pənah apardılar. Şərqə, Qərbə, Batıya, Doğuya yox. Bəlkə məsidlərin vasitəsi ilə, məsidləri səngərə döndərməklə bir özgürlüklərinə və məmləkətlərinin bağımsızlıqlarına bir hərəkət başladılar ki, bu hərəkətin rəhbərində təbiətən mahiyyətli İslami olduğu üçün rəhbərində də İslamı var idi. İslami dini xalq, İmam Xumeyni bir müçtəhid, bir İslam aləminin tanınmış böyük müçtəhidlərindən və alimlərindən bunun başında idi və bu müvəffəq oldu. Bu müvəffəqiyyət, bu zəfər çalmaq İran İslam İnqilabının 2-ci 44-cü ili idi. Neçədən özəlliyi var idi? Birinci özəlliyi bu idi ki, bu dediğim kimi bir o zaman numunesi olmamış İslami bir hareket idi. Onun zaman yani her kim istediği, hatta üniversitelerde de söz buydu ki ya emperyalistsen ya komünist yani doğuçusan. Yani bile kadar ya gerek NATO'dan olasan ya Sento'dan olasan. Bağıştığın ya NATO'dan olasan ya Varşova'dan olasan. Bunun ortasında bir şey yoktu. Ama İran'ın şey ne batı ne doğu belki halkın öz inancına dayandı İslam'ı bir hareket idi. Harici kömək olmadan bu zəfər çaldı. Numunesi yok idi. Başka yerlerde vardı. Her yerde bir devrim var idi ya bir siyasi hareket var idi. Yakın ki ya Şarkı himayetindeydi ya Qarbin himayetinde. Vəli İran İslam İnqilabı nə şərqin himayətindeydi, nə qərbin himayətində. Xarici köməkdən uzaq idi. Əsasən xarici dövlətlərin köməkdən uzaq idi. Başqa özəlliyi bundan ibarət idi ki, bu zəfər daha az hasarla, insani hasarla ələ gəldi. Yəni, xəsarət, mərdimə xəsarət çox az oldu. İnsan tələfatı çox az oldu. Baxmayaraq ki, İranda şah rejimi çox güclü rejim idi. Onun böyük istihbarat təşkilatı var idi, böyük hərbi təşkilatları var idi, polis təşkilatları var idi, səltənətin, yəni padişahın özünün qardları var idi, o, bu, özəl eğitimli qard rejimi var idi və bunlar hamısı xalqın hərəkatını bastırmağa cavab göstərdilər. Amma hər halda millətin birliği ilə və eyni halda İran ordusunda da, İran polisində də çalışan insanlar bu hərəkətə qoşuldu üçün bu millətin xalqın öz içindən gələn idi. Ona görə bu özəlliklə biri də bundan idi ki, İranda ordu və hərbi təşkilatlar qoşuldular hərəkata və İmam Xümeyniyyədən təbəiyyət elədilər və ərtiş ordu millətin üzünə dayanıb axırıncan dirənmədi. Bu başqa bir özəllik idi ki, daha az insan tələfatı ilə zəfər çaldı. Eyni halda millətin bütün qismləri, bütün siniflərdən hamısı belə numunəvi bir ittihada, bir birlikə, bir vəhdət içində oldular. Hamı bir-birindən həmi durdu. Baxmayaraq ki, kim hansı məzhəbə qulluq eləyir, kim hansı etnişdəndir, hansı qom, hansı qəbilədəndir, kim hansı sosial sinifdəndir, bu əkincidir, kətçidir, şəhərçidir, dəmircidir, ya xeyr, universitet alimidir. Eyni halda dediğim kimi bu amidi ya sıradan bir vətəndaşdı. Hamı əl-ələ verdilər və bir millət müttəhid oldular, bir-birlərinə kömək elədilər. Və bu inqilabın belə bir özəlliyi ilə zəfər çalmayı demək olar ki, dünya üçün bir nümunə ola bilərdi və nümunə idi. Həm İslam dünyası üçün, həm İslam dünyası yox, dünyada başqa dövlətlər üçün. Odur ki, görüyoruz ki, İslam dünyasında İran İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra bir İslami hərəkətlər başlanır. Müsəlmanlar daha özlərinə, öz inamlarını əldə tapırlar. O vaxt incan İslamdan, Allahdan, mənəviyyətdən danışanda dedilər, bunlar hamısı gericilikdir, bunlar mütəhəccirlikdir, bunlar daş dövrünün söhbətləridir, yeni aləmdə insanlar gərək alim olmaqları üçün əvvəldə onların demək olar ateist olmaqları ya da layiq olmaqları gərəkir. Hər kim inancıdan, Allahdan, dindən, ibadətdən, itaətdən danışsa, onlardan özgürlük çıxmaz, onlardan bağımsızlıq da çıxmaz, onlardan belə nə deyirlər, inqilab heç çıxmaz. Bəli, belə bir şəraitdə görüldü bu olur, bunların hamısı olur, daha az xəsarətlə, daha millətin birliyi ilə, daha millətin əl-ələ verməyi ilə ola bilər İslam pənahı altında, bayrağı altında millətlər özgürlük və öz bağımsızlıq hərəkatını zəfərə çaldırsınlar.
Evet.
Və Amerika kimi qüdrətlər zəfər çaldırsınlar. Bu, İslam dünyasına yox, hətta demək olar ki, Məsihiyyətə də bir nümunə oldu. Biz İslam inqilabından sonra, 40 il bundan əvvəllər biz Latin Amerikasında Məsihiyyətlərdə, Məsihi alimlərdə biz hərəkətlər görüyoruz millətlərinin bağımsızlığı üçün Məsihiyyət adı ilə də çalışırlar.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə yaptığımız telefon görüşməsində İslam İnqilabının 44-cü zəfər yıl dönümü münasibəti ilə ilgili reportajımızın birinci bölümünü dinlədiniz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın axşamki yayınımızda sizlərə sunacağız. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir sitəmizə də baş verə biləcəyinizi həmən xatırlatıyoruz. Bir dahakı yayında və proqramımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle bu kez Endonezya'dan bir kari ile tanışacağız.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar ve ev halkı müddetlerce ondan zevk alırlar ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Endonezya'nın büyük karilerinden biri olan Muammer Zeynel Aşık'ın ile tanışacağız. Fakat sesiyle ruhları okşayan bu kari ile tanışmadan önce sizlerle biraz Endonezya ve bu ülkedeki Kur'an-ı Kerim'in konumu hakkında konuşacağız.
Endonezya, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke olarak %85'inden fazlası Müslüman olan 275 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Bu yüzden Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olarak biliniyor. Bu ülkede Kur'an eğitim merkezleri, tesisler ve birçok dini alan var. Söz konusu Kur'an eğitim merkezlerinden bazıları, ulusal ve hatta uluslararası düzeyde tanınan binlerce hafız mezun olmuştur. Örneğin 1936'dan 2022 yılına kadar bu ülkede ulusal ve uluslararası alanda çok iyi tanınan en az 36 kari ve hafız vardır. İşte Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın 1980'li yıllarda çok iyi tanınan en ünlü karilerden biridir.
Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın İslam dünyasının en iyi karilerinden biridir. Ve daha çok uzun nefesi ve Kur'an-ı Kerim'i okurken kendine özgü üslup ve tarzıyla tanınır. 14 Haziran 1954'te Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Pemalang şehrinde doğdu. Yeteneği 1962'de Orta Java, Pemalang'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına katıldığında 7 yaşında keşfedildi. Bu yarışmada kendisi birinci oldu. 1967'de Yogyakarta İlli Kur'an yarışmasında da gençler arasında birinci oldu.
Bu tarihten sonra Kur'an-ı Kerim yarışmalarında hep Yogyakarta adına katıldı. Ayrıca 1972 ve 1973'te Ulusal Kur'an-ı Kerim yarışmasında Yogyakarta eyaletini temsilen birinci oldu. Şimdi hep birlikte Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın kıraatiyle Müzemmil suresinden güzel tilavetinden bir bölüm dinliyoruz.
Oh.
Sinnel Aşık'ın ilk öğretiminin ardından öğrenimini Orta Java'daki Kendal şehrinde devam etti ve ardından Yogyakarta Öğretmen Eğitimi Üniversitesi'nde ve Yogyakarta'daki Sunan Kalijaga Devlet İslami Üniversitesi'nde okudu. Kendisi üniversite yıllarında Kur'an-ı Kerim'den ve güzel kıraatlerinden uzaklaşmadı ve bu alandaki faaliyetlerine devam etti. Daha sonra Yogyakarta kentinden Kur'an İlimler Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürmek için Jakarta kentine taşındı.
Tahran Radyosu.
Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın sahip olduğu güzel sesi ve uzun ve şaşırtıcı nefesi nedeniyle kıraatte Endonezya'nın efsanevi Kur'an-ı Kerim Karisi adı ile meşhur oldu. 1979 ve 1986 yıllarında uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci oldu. Üstad Zeynel Aşık'ın en güzel ve efsanevi kıraatlerinden biri ise birazdan hep beraber dinleyeceğimiz Hamd suresinin tek nefeslik kıraati ile ilgilidir.
Kur'an-ı Kerim öğretmeni ve karisi olan Üstad Muammer Zeynel Aşık'ın ister Endonezya içinde ve ister uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışlarında parladı ve sürekli en üst sıralarda yer aldı. Bu kariden yayımlanan kısıtlı kıraatlerinde dikkat çeken konu büyük bir titizlikle icra edilen kıraat teknikleridir. Tilavette kendine has tarzı vardır ve çok akıcı bir şekilde kıraat ediyor. Kıraatte onlu sistemlerine çok hakimdi ve tilavetlerinde de kullanıyor. Bu yüzden bu kıraatleri çok çekici ve renklidir. Kur'an-ı Kerim kıraatinde nameler yaparken uzun nefesleri ve tilavetteki kendine has huzuru ise bu büyük üstadın kıraat özelliklerindendir.
Hacı Kiai, Hafız ve Üstad, bu büyük Endonezyalı Kari'nin lakaplarıdır. Muammer Zeynel Aşık'ın 2022 yılında Tangerak kentinde Umel Qura adlı İslami yatılı Kur'an-ı Kerim okulunu kurdu. Böylece çocukluk yaşından itibaren uluslararası düzeyde genç Kariler yetiştirmeye başladı. Bugünkü sohbetimizi Endonezya'dan bu büyük Kari'nin bir başka tilavetiyle noktalıyoruz.
فارا بئس مثل القوم
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri Endonezya'dan Üstad Muammer Zeynel Aşıki'nin çalışmaları ve kıraatiyle tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsurey.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tahran Riyad münasebetleri.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Riyad münasebetleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Tahran Riyad münasebetlerini inceleme programı, bölgesel gelişmeler ışığında İran ve Suudi Arabistan münasebetlerinin vizyonu adlı araştırmaya dayanarak 3 bölümde uygulamalı araştırmalar biriminde çıkarılıp düzenlenmiştir.
İran ile Suudi Arabistan ilişkileri son 10 yıllarda birçok dalgalanmayı yaşamıştır. Öyle ki çok az durumlarda iki ülkenin ilişkilerine istikrarın egemen olduğu söylenebilir. Aralık 1932'de kurulan bir ülke olarak Suudi Arabistan bir şekilde bölgesel kimliğini istikrara kavuşturmaya ve uluslararası kimlik kazanmaya çalışmıştır. Riyad Devleti, Vahabiliğin yaklaşımına ve çıkarlarının adaylı olarak bölgesel karar vermelerde aktif bir rol ifa etmeye çalışmıştır. İngiltere'deki Manchester Metropolitan Üniversitesi hocası Edward Wasnik şöyle diyor.
Suudi Arabistan, İslam devriminden önceki İran'ı bölgedeki Şii Vahabi çatlağına neden olan başkası ve ideolojik düşman aktör olarak görmüyordu. Halbuki Suudi Arabistan, İslam devriminden sonra ilişkileri yeniden tanımlamakla ilgilendi ve İslam Cumhuriyeti'ni hem siyasi başkası hem de ideolojik bir rakibi olarak tanımladı. İlişkilerin yeniden tanımlanmasını bu şekli iki ülke arasındaki ilişkilerin yolunda zorluklar yaratmıştır.
1932 yılında Abdülaziz bin Abdurrahman'ın iktidara gelmesine paralel olarak Suudi Arabistan ülke şeklindeki bağımsız bir siyasi birim olarak tanındı. Suudi Arabistan'ın bölgedeki en büyük rakibi olan İran'da yeni bir bölgesel aktörün ortaya çıkmasına uygun olarak politikalarını düzenledi. Bu yol Pehlevi rejiminin birinci ve ikinci devletinde başladı. İran İslam Cumhuriyeti döneminde de devam etti. İlk başta Suudi Devleti için önemli olan bölgesel ve uluslararası ülkeler tarafından resmen tanınmaktı. Bu politikaya dayanarak Suudiler, İran dahil komşu ülkelerde ilişkileri geliştirmek istiyordu.
1929 yılında İran hükümeti Hicaz ve Necd devleti ve ilhaklarını tanıdı ve Rıza Şah'ın bir mesajıyla Kral Abdülaziz'i krallığından dolayı tebrik etti ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 1943 yılında Ebu Talib Yezdi adlı bir İranlının öldürülmesinin ardından İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 1. Pehlevi hükümetinin sonuna denk gelen 4 yıl süreyle kesildi. 2. Pehlevi ve Muhammed Rıza Pehlevi'nin krallığı döneminde Suudi Arabistan hükümeti Abdülaziz bin Suud'un elindeydi. Bu dönem Tahran-Riyad ilişkilerinde gerilim ve anlaşmazlığın belirmesiyle beraber oldu.
Tahran Radyosu.
Suudi hükümetinin iktidara gelmesinin başlangıcındaki ideolojik farklılıkların jeopolitik anlaşmazlıklardan daha fazla bir rolü ve tezahürü vardı. Bundan ötürü iki ülke arasında sorunlara yol açan en önemli sebeplerden biri İranlı Hacılar sorunuydu. Zamanla dış politika konuları da İran ve Suudi Arabistan arasında bir zorluk haline geldi. Muhammed Reza Şah Pehlevi'nin devleti tarafından Siyonist rejimin pratikte tanınması iki ülkenin dış politika alanında anlaşmazlığa zemin hazırladı. Suudi Arabistan devletinin Kral Suudi döneminde de Siyonist rejime karşı düşmanca bir tutumu olmamasına rağmen Faysal bin Abdülaziz'in iktidara gelmesi ve Siyonist rejimin yayılmacılığının artmasıyla o dönemde Suudi Arabistan'ın İsrail konusundaki tutumu daha sert oldu.
Siyasi ilişkilerdeki nispeten dikkate değer gerilimlere rağmen bu iki ülke özellikle petrol işbirlikleri alanında iyi ticari ilişkilere sahipti. İlişkilerde biriken bu krizlerin toplamı İran-İslam devriminin yaşanması ve sonrasındaki dönüm noktaları ile giderek derinleşti. İran'da İslam devriminin yaşanmasıyla iç ve dış faktör olmak üzere iki faktör İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin herhangi bir dönemden daha fazla gerilim yaratan bir hale gelmesine neden oldu. Bu iki faktör bir yandan İran'da Şii düşüncelere dayalı İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ve tekfirci Vahabiliğe karşı olmasının etkisi altında, diğer yandan da İran'da Amerikan egemenliğinin ve etkisinin sona ermesiyle Fars Körfezi'ndeki İran ve Arabistan olmak üzere iki temele dayalı Kissinger-Nixon iki direkli kontrol denilen politika değişti. Sonuç olarak Amerika'nın dikkati daha çok Suudi Arabistan'a yöneldi. Uygulamada İran'da İslami devrimin yaşanmasını halkçı olmayan hükümeti için bir tehdit olarak gören Suudi Arabistan Krallığı, pratikte İran'a karşı Amerika'nın politikasının uygulayıcısına dönüştü.
İran'da İslam devriminin yaşanması, İran'ın bölgesel ve uluslararası bağlarında dönüşüme yol açtı ve bölgesel güç dengesinin çökmesi şeklinde özellikle Fars Körfezi bölgesi için kendine özel sonuçları beraberinde getirdi. Bu zamandan itibaren Fars Körfezi düzeyinde İran güvenlik açısından Batı'nın katılımı olmadan ve bölge ülkelerinin varlığı ile bağımsız bir güvenlik sistemini vurgulamıştır. İran'ın bu yeni yaklaşımı Suudi Arabistan'ın Amerika ile stratejik ittifaktan etkilenerek uluslararası düzeyde dış politikasını şekillendirdi ve Batı Asya ve Fars Körfezi düzeyinde daha büyük ve daha güçlü komşular arasında bir güç dengesi oyunu oynadığı bir zamandaydı. Suudi Arabistan'ın dış politikasının ana hedefleri her zaman Vahabiliğe dayanarak İslam dünyasının liderliği ve İslam'ı küresel olarak yaygınlaştırma misyonuna dayanarak şekillenmiştir. Fars Körfezi bölgesinde bu hedefler bölgede elebaşlılık, bölgedeki Arapların birliği ve onlara liderlik etmek için çabalamaya, Şiilerin ve devrimci çevrelerin ve İran yanlısı akımların güç kazanmasını engellemeye ve İran'ın etkisini kısıtlamaya dayalıdır.
Tarihi bir dönemde ve Irak, Bas rejiminin İran'a karşı duyduğu 8 yıllık savaş sırasında İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri, Suudilerin Irak'a verdiği destek, ayrıca yeni kurulmuş olan İslam devrimi ile yüzleşme nedeniyle kötüleşti. Suudi Arabistan'ın Saddam'a sağladığı mali destekler, onun askeri ve mali açıdan kendisini mümkün olduğu kadar güçlendirmesine ve bunları İran'a karşı kullanmasına neden oldu.
Belki bölgede Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti dış politikasını birleştirebilecek dönüm noktalarının nadiren bulunduğu söylenebilir. Bu örnekler arasında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırısı konusunda İran ve Suudi Arabistan'ın aynı politikalarından bahsedebiliriz.
İran-Irak Savaşı sonrası depremde bazı jeopolitik alanlarda İran ile Suudi Arabistan'ın birbirlerini yorumlama şekli gelişmelerin etkisi altında bir ölçüye kadar değişti. Gerginliği ortadan kaldırmaya ve güven yaratmaya çalışmanın yanı sıra uygun bölgesel ve uluslararası ortamın yaratılması İran ve Suudi Arabistan'ın birbirlerine karşı olumlu yaklaşım benimsemelerine ve her iki ülkenin huzurlu bir dönemi yaşamasına neden oldu. İslam devriminden sonra ilk defa olarak iki ülke arasındaki işbirlikleri ekonomik, enerji, siyasi ve güvenlik alanlarda zirveye ulaştı. Genellikle uygulamacılık ve reformizm olarak adlandırılan İki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi 1998 yılında petrol fiyatlarının düşmesini önlemek için işbirliğine yol açmasının yanı sıra İran ile Suudi Arabistan arasında bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasına da yol açtı. Bu dönem İslam devriminden sonra iki ülke ilişkilerinin en istikrarlı dönemi sayılabilir. Ancak bu süreç daha sonra bazı zorluklarla da beraber oldu.
11 Eylül 2001 olayının bölge üzerindeki sonuçları İslam direnişin bölgesel siyasetteki rolünün güçlenmesi ve Arap dünyasındaki huzursuzluklar Irak, Lübnan, Bahreyn ve Suriye olmak üzere 4 alanda İran ile Suudi Arabistan arasındaki rekabeti ve anlaşmazlığı artırdı.
Bölgelerin her birinin Fars Körfezi'ndeki ve Batı Asya'daki istikrar ve güvenlik için önemi, bu bölgelerdeki rekabetin Fars Körfezi ile sınırlı kalmamasına ve bölgesel ve bölge ötesi aktörlerden oluşan geniş bir spektrumu kapsamasına neden olmuştur. Ve bu rekabet daha sonra 2011 yılında Arap Baharı'nın yaşanmasıyla Yemen'e de sirayet etti. Böylece iki ülkenin jeopolitik gerilimleri Batı Asya jeopolitiğinin geniş bir alanını kapsadı. 2009 yılında Obama'nın iktidara gelmesi, 2015 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile COEP'in imzalanması, Suudi Arabistan'a yönelik tehdidin boyutunu derinleştirdi. Ardından Donald Trump devleti İslam Cumhuriyeti'ne karşı azami baskı politikasını başlatmaya çalıştı. Bu dönemde İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerdeki çatlak her zamankinden ziyade daha görünür hale geldi. Ve Ocak 2016'da iki ülke arasındaki ilişkilerin kesilmesiyle sonuçlandı.
Genel olarak İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin merkezinde rol oynayan en önemli değişkenin dalgalanma olduğunu belirtmek gerekir. İki ülkenin bölgesel rekabetler alanına girmesiyle karşılıklı güvenin bileşenlere zamanla zayıfladı. Öyle ki ilişkiler kuruması durumunda bile dostluk ilişkilerinin ve sorun çözmenin yerine soğuk barış ve gerginliğin azaltılması almıştır. Tarihsel yaklaşım da böyle bir dalgalamayı göstermektedir. Aslında Riyad'ı süt veren ineği olarak gören Amerika'nın gerilim yaratan politikalarından Suudi Arabistan'ın mutlak bir şekilde boyun eğmesi, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkiler sürecinin üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır.
Değerli dinleyiciler, Tahran-Riyad Münasebetleri isimli sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgelere dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Hürmüz Adası ve Gökkuşağı Mağarası ile tanıştıracağız.
Hürmüz Adası İran'ın güneyinde renkli bir ada olarak düşünülmek gerekiyor. Deniz kabuklarına benzer tepelerin çoğunun sofra tuzundan oluştuğu, yüzeyi tortul ve volkanik katmanlarla kaplı farklı bir ada. Küçük bir alanda zengin kaynakların ve çeşitli minerallerin bulunması nedeniyle bu adanın toprağı yan yana farklı renklerden oluşan bir renk cümbüşü oluşturmuştur.
Hürmüz Adası doğa severleri şaşırtmaya yetecek kadar rengarenk topraklarının yanı sıra gökkuşağı gibi farklı renklerin kat kat görülebildiği bu güzel adada bir vadi ve bir de mağara bulunuyor. Bu iki doğa olayı Hürmüzgan ilinin ve Hürmüz Adası'nın en güzel turistik yerleri arasındadır. Bugünün programını bu şaşırtıcı olayları tanıtmaya ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Hürmüz Adası'nın güneybatısında jeolojik ve yaratılış harikalarından biri olan bir vadi bulunmaktadır. Fonda Fars Körfezi'nin masmavi suları ve Hürmüz'ün firuze renkli seması ile görenlere büyüleyen rengarenk bir vadi. Buraya Gökkuşağı Vadisi adının verilmesinin nedeni ise vadinin etrafındaki sarı, beyaz, kırmızı, turuncu, kahverengi, hatta yeşil ve altın gibi çeşitli renklerde olan dağlardır. Sarı, kırmızı, gümüş ve siyah renkler tortul bileşiklerin ve demir oksitin varlığından kaynaklanıyor. Gökkuşağı Vadisi'ndeki volkanik bileşikler de beyaz, mavi, pembe ve gri renklere oluşturmuştur.
Bu vadide yürüyerek başka hiçbir yerde bulamayacağınız renkli taşları ve toprağı göreceksiniz. Bu taşlar ve topraklar 70'ten fazla renk tayfı sergiliyor. Vadide demir oksit içeren manyetit, hematit ve doğal demir oksit olan oligist adlı 3 çeşit metal kaya bol miktarda bulunmaktadır. Bir de demir sülfür içeren ve şeytanın gözü olarak bilinen pirit adı verilen altın renkli bir metal vardır.
Tahran Radyosu.
Gökkuşağı Vadisi'nin bir diğer harikası ve cazibesi, gökyüzüne bakan iki el gibi görünen çok büyük bir taştır. Yağmur yağdığında su, taşın altındaki çukura girerek uzun süre orada kalıyor. Bu vadi ile ilgili ilginç noktalardan biri de renkli toprağının çeşitli kullanımlara sahip olması ve baharat veya ilaç yapımında veya boya ve resim endüstrisinde kullanılabilmesidir.
Gökkuşağı Vadisi'nde gezintinin ardından adanın güneydoğusuna giderek güzel ve muhteşem Gökkuşağı Mağarası'nı büyük bir hayranlıkla gezebilirsiniz. Bu mağara suyun denize doğru akması ve Tuz Dağı'nın altından geçmesiyle oluşmuştur. Gökkuşağı Mağarası'nın derinliği yaklaşık 30-40 metredir. Mağaranın bazı bölümlerinde çok sayıda koridor görülüyor. Jeologlara göre bu koridorların oluşmasına su neden oluyor. Tavanın yüksekliği mağara boyunca değişiklik gösteriyor ve bazı kısımlardan geçmek için başınızı eğmek zorunda kalıyorsunuz.
Mağaranın içinde tortul kayaçlar ve tuz katmanlar halinde üst üste dizilmesiyle adeta gökkuşağı gibi renkli ve pürüzsüz bir yüzey oluşur. Mağaranın girişinde tuz taşları görülüyor ve ilerledikçe yavaş yavaş mağara duvarlarında rengarenk taşlar ortaya çıkmaktadır. Mağaranın en güzel yeri renklerin doruğa ulaştığı son kısımdır. Bu mağarada görülebilen renk tayfı 70'e yakın renktir.
Mağaradaki taşlar diğer elementlerle birleşerek renk spektrumları oluşturan demir ve bakır gibi metallerin varlığından kaynaklanıyor. Bu mağara ile ilgili ilginç noktalardan biri de mağaranın her yıl renk değiştirmesidir. Her yaz mağara içindeki nemin artması nedeniyle içindeki malzemeler ısıdan etkilenir ve nemi emerek daha parlak hale gelir ve renk tayfları da değişir.
Gökkuşağı Mağarası'na gitmek için adanın yerli halkından sizi kılavuzluk etmelerini istemelisiniz. Çünkü mağara bir vadide yer alıyor ve bu nedenle giriş ağzı pek de kolayı bulunmuyor. Yaklaşık 15 dakika yürüyerek mağaranın ağzına ulaşacaksınız. Ziyaretçiler mağara içinde sessiz olmaları tavsiye edilir. Zira Gökkuşağı Mağarası'nı ziyaret ederken oluşan gürültü mağaraya ciddi zararlar verebilir.
Mağaranın içi yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak için uygun bir yer değildir. Ayrıca mağaranın içinde hiç ışık olmadığı ve güneşten gelen ışığın çok az olduğu düşünülürse, bu mağaranın güzelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yanınızda bir el feneri bulundurmanız önerilir.
Hürmüz Adası'nın sıcak ve nemli iklimi nedeniyle adanın Gökkuşağı Vadisi ve Gökkuşağı Mağarası'nı ziyaret etmeniz için sonbaharın sonları ve kış halleri tavsiye edilir. Bu arada adaya yapacağınız gezide mutlaka marifetli yerli kadınların el işlerin dikkatinizi çekecektir. Onların marifetli ellerinin ürünleri siz ve arkadaşlarınıza ada geziniz için değerli bir hatıra olabilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@tavriyes.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan.